Ayrım 25, Uzun Yol, Bernard Muatesi'ye, sayfa 230. Aşağıda küçük yelkenlerin önemiyle camadan sıralarının çokluğunun getirdiği uyum kolaylığına, sonuncu sıranın da ne kadar yukarıda olduğunu gösteriyor. Alize'de, ana yelken 3 camadanlı 35 metrekare, mizana 3 camadanlı 20 metrekare, trinket 3 camadanlı 18 metrekare, büyük flok 22 veya küçük Cenova 35 metrekare. Yüksek enlemlerde iyi havada, küçük ana yelken 3 camadanlı 25 metrekare, küçük mizana 3 camadanlı 14 metrekare, küçük flok hafif tergalden 15 metrekare, büyük trinket 18 metrekare, fırtına floğu sıkıca sarılmış olarak civadranın ucundaki pulpite bağlı. Yüksek enlemlerde sert rüzgar, ana yelken birinci camadan 18 metrekare, mizana birinci camadan 12 metrekare, trinket birinci camadan 12 metrekare, flok camadanda ama daha sonra 15 metrekarelik floku basmayı tercih ettim. Hava daha da sertleşince onu indirip yerine fırtına floğunu basıyordum. Yüksek enlemlerde fırtına veya düşme eğilimi gösteren kuvvetli fırtınada, ana yelken ikinci camadanda 12 metrekare, mizana ikinci camadanda 8 metrekare, trinket ikinci camadanda 6 metrekare, fırtına floğu 5 metrekare. Yüksek enlemlerde kuvvetli rüzgar veya fırtınayla kabarık deniz, ana yelken son camadanda 6 metrekare, mizana son camadanında 5 metrekare, 5 metrekarelik fırtına floğu, trinketin 3. camadanını vurmak zor olduğu için o mayna ediliyordu. Otomatik pilot, rüzgar dümeni. Onay denizde ancak bir saat Trinidad adasının önünde, yaklaşık bir o kadar da Hobart ve Cape Town'un girişlerinde tuttum dümeni. Bir de daha sonra Pasifik'teki Alabora'dan sonra gecenin ikinci yarısı boyunca tuttum. O da kırılan otomatik dümeni tamir etmek için dışarı çıkmaya cesaret edemediğimden. En son da Papeete geçidine girişte ve demirlemek için. Bu krokiler değişik kıç şekillerine göre yapılan otomatik dümenleri gösteriyor. Krokide gösterilen iki ahşap parça A ve B kıç aynaya vidalanmış ve diş açılmış iki paslanmaz çubukla birbirine rapt edilmiş. Esas prensip gezi düşüncesine göre ve her zaman aynı şu şekilde özetlenebilir: basitlik ve sağlamlık. Andre'nin kalıplanmış ahşaptan teknesi Challenge ile Ivo'nun vlogunda rüzgar gülüne bağlı bir çubuk ilave dümeni etkiler. Esas dümen teknenin aksına sabit olarak bağlanır ve bu ilave dümen rotayı kontrol eder. Eve Jonville'in Ophelis'i ile Joshua'da ise rüzgar yelpazesi doğrudan Flettner'i kontrol ediyor. Bu Flettner de teknenin esas dümenini hareket ettiriyor. Burada esas dümen serbest durumdadır. Giulio Villar'ın Mistral'inde ise seri imalet bir süper Mistral, Challenge Joshua karışımı bir düzenek. Challenge'daki gibi bir ilave dümen Joshua ve Ophelia'daki doğrudan Flatner'in tepesinde. Bu krokiler kısıtlayıcı değil, herkes kendine göre uygun rötuşları yapar. Joshua'nınki iyi ama mükemmel değil. Gerçekten de Flatner ana dümeni aşağıdan biraz geçiyor. O zaman da bir limende bir şeyler takılabilir. Denizde de paraketenin salvosu, seyirtmenin oltası falan suyun yüzünde oldukları için yosunlar takılmadı. Ophelia'nınki prensipte aynı ama Flettner'i dümenin palasından uzakta tutulmuş. Kaldıraç kolu daha verimli olduğu için en ufak havada bile dümene etkisi daha iyi oluyor. Ayrıca bu düzeneye hiçbir şey takılmıyor. Not: rüzgar yelpazesi Flettner'in üstüne monte edildiğinde yelpazenin bulunduğu yer mutlaka Flettner'le ana dümen palasının incecik eksenlerinin kesiştiği noktada olmalıdır. Aksi halde sistem çalışmaz ve tekne bocalayıp rotasından şaşar. Ivo'nun otomatik pilotu. Kablo rüzgar gülüne bağlı ahşap tamburun etrafında bir kere döndükten sonra A ve A makaralarından dolaşarak dış yekeye bağlanıyor. Kablo 6 mm tergal bir ipten olup ayarı küçük yekedeki kıstırmaçtan yapılıyor. Yüksek enlemler. Seyahatin toplamı 10 ayda 37.455 mili gösteriyor. Bunun yaklaşık 29.000 mili sürekli 8 ay boyunca adı kötüye çıkmış batı rüzgarlarıyla olan bölgede geçti. Karşılaştırma yapmak gerekirse Tahiti Alicante seferinde Joshua bu yüksek enlemlerde ancak 1,5 ay, 18 Aralık 28 Ocak arası geçmişti. Uzun yola göre tehlikeli sularda 5 kere daha az geçirilen zaman ve sadece 5000-6000 mil. Ama geçen sefer yüksek enlemlerde deniz devamlı gürlerken bu sefer göreceli olarak sakin, hatta bütün bir tur boyunca güzel geçti. Sayılı yazlardan biri olmalı. Sadece Hint Okyanusu ile Pasifik'i ikinci geçişte kışın da yaklaşmasıyla durmaksızın 2 ay tehlikeli oldu. Tahiti Alicante esnasında iki depresyona bağlı olarak uzun süreli muazzam iki fırtınada sadece bir knockdown yaşanmıştı. Direkt yatay pozisyondan biraz aşağı kadar yattı. Bu fırtınanın tehlikesi ilk depresyonun geçmesinden sonra onun doğurduğu keşişlemeden gelen ikincil dalgalardı. İkinci depresyonun sonradan batıdan çıkarttığı son derece yüksek dalgalarda Joshua çıplak direkle sörfe kalkmayı deniyordu. Bu şekilde birinci depresyonun gönderdiği keşişlemeden gelen sekonder dalgalara saplanma riski taşıyordu. Eğer batı dalgalarını iskele kıç omuzluktan alacak şekilde dümen tutmasaydık, Joshua bu fırtınada tepe taklı olacaktı. Bu manevranın çifte faydası var. 1. Her taraftan gelen karma karışık denizde keşişlemeden gelen sekonder dalgaları verevinden almak suretiyle ortada oluşan memelere çarpma tehlikesi bir nebze ortadan kalktı. Joshua koca bir kum tepesi büyüklüğündeki bir memeye sörf yaparken bir kere çarptı da az kalsın tepe taklı oluyordu. Ondan sonra bu manevrayı yapmaya başladık. 2. Esas dalgaları 15-20 derece iskele kıç omuzluktan almak tekneyi dalgadan aşağı inerken bayıltıyor. Böylece baş tarafın sancak yanağı biraz kayakta, hatta kaşığın yuvarlak tarafında olduğu gibi denize yaslanmış oluyor. Bu da kafanın suya dalmasını önlüyor. Tahiti Alicante'de bu uzun yola nispetle ortalama daha kötü hava şartları olmasına rağmen bir kere yataydan biraz aşağıya dönen bir knockdown, çevirinin notu teknenin direkt suya değecek kadar yan yatması yemiştik. Uzun yolda Tahiti Alicante'deki gibi olağanüstü fırtınalar olmamasına karşılık bir kere yataydan biraz aşağı 4 tane de çok ciddi knockdownlar oldu. Yataydan çok aşağı döndük ve safra 30 derece, hatta belki de sudan 40 derece yukarı çıktı. Bu son 4 knockdown Hint Okyanusu'nda ve Pasifik'i ikinci geçişimizde başıma geldi. Bu son serinin ilk ikisi Hint Okyanusu'nda, o esnada çok zorlu olan denizde tekne sürat yaparken oldu. Son ikisine de Pasifik'teyken gezerek çatlayan dalgalar sebep oldu. Bütün bu durumlarda Joshua azaltılmış yelkenlerle 6 nottan fazla yapıyordu. Şimdi bu 4 knockdown'dan bahsedeceğim. İlk ikisi Hint Okyanusu, ikinci ikilik Pasifik diye adlandırılacak. Tekne her seferinde 2 veya 3 saniyede doğruldu. Bu da safralı omurgası olan teknelerde normal olan bir şeydir. Hint Okyanusu. İki knockdown'da gece arkadan gelen fırtına da oldu. Ben yatağımdaydım ama uyumuyordum. Zaten havada bir şeyler dönerken hep böyle olur. Orada yataktasındır. Gergin değil ama bir çeşit beklemedesindir. Vücut dinlenirken beyin devamlı güvertede gezer, etrafı gözler, durumu karşılaştırır, rüzgarı, denizi tartar. İlk defasında Joshua ana yelken ve mizana mayna, üstünde 7 metrekarelik küçük flok ve 5 metrekarelik trinketle 6 notla koşturuyordu. Tekne yuvarlandığında eminim ki kırılan bir dalgadan olmadı, yoksa sesini duyar, zayıflayan çarpmasını hissederdim. O zaman bunlardan hiçbiri olmadı. Tekne yattı, bir sürü şey içeride alt üst oldu, nasıl olduğunu da anlayamadım. İkinci defasında aynı şey 12 gün sonra Leeuwin burnunun boylamından biraz önce başka bir fırtınanın sonlarında. Joshua galiba burada biraz hızlı gidiyordu. Yine hiçbir kırılan dalga yoktu, bir türlü anlamıyordum. Birkaç gün sonra galiba olayı çözmüştüm. Güvertedeydim ve iğnecikten 6-7 kuvvet esiyordu. Azgın denizde 6,5-7 not hızla giderken tekne sürekli gezdiği için dümen suyu zigzaklar çiziyordu. Birdenbire tekne bir dalganın önü sıra hızlandı ve orsalayarak iyice yana yattı. Güvertenin rüzgar altı kısmı suya girdi. 15-20 santim suyun altına. Bayılmanın arttığı zaman bir frenlemenin olduğunu net olarak hissettim. Bir şey olmadı. Bayılma 30 dereceyi geçmedi ve rüzgar gülü tekneyi hemen eski rotasına oturttu. Ama orada anladım ki olayın daha ileri gitmesine ramak kalmıştı. Deniz azgın olduğu zaman tekne otomatik pilotta ise en az yelken taşıyarak hızı azaltmak daha doğru oluyor. Otomatik dümenin hemen müdahale edebileceği fakat azgın dalgada fazladan hız yaptırmayacak kadar yelken, yoksa tekne orsalayarak yolundan çıkarsa, bir de iyice bayılmışsa direkler için hiç de iyi olmaz. Bir teknenin dalgadan inerken normal hızının üstüne çıkması, üstünde önceden belirli bir hız olması da mümkündür. Bu belirli hız eşiği de tekneden tekneye değiştiği gibi denizin durumuna göre de değişir. Joshua genellikle 6 notun altında, hatta 5 notun emniyettedir. Uzun omurgalı tekneler bu şartlarda aynı boydaki omurgası kısa teknelere nazaran daha az orsalama eğilimi gösterirler. Ama her şeyin deniz ve tekneye göre nasıl değiştiğini, ne kadar çok şey görürsek o kadar çok öğrendiğimi, tarttığımda bildiklerimin ne kadar da az olduğunu daha iyi anlıyorum. Deniz her zaman en büyük bilinmeyen olarak kalacak. Bazen hiçbir kötülüğü olmaksızın azametli, bazen de bir hafta, bilemedim bir ay sonra daha az cesametli ama birbiriyle karşılaşan dalgaları veya bilinmeyen, hatta yepyeni nedenlerle çok tehlikeli olabiliyor. Deniz üzerine şimdiye kadar hakikaten iyi bir kitap yazan muhtemelen daha anasından doğmamıştır. Ya da moruğun teki olmalı. Zira onu iyice öğrenebilmek için denizde 100 yıl seyir yapmış olmak lazım. Yine de Adler Coles'un kitabı Heavy Weather Sailing bu konuda çok başarılı. Çünkü hiçbir hüküm vermeden birçok durumu anlatıp herkesin kendi görüşü ve gözlemiyle değerlendirmesine bırakıyor. Mesela ben yukarıda safra omurgalı bir teknenin devrildikten sonra ister istemez birkaç saniyede doğrulabileceğini gayet rahatlıkla söyleyebilmiştim. Yanlış. Damien'in kırılan bir dalga yüzünden güneyin 60. paralelinde 5 dakika omurgası havada kaldığını yeni öğrendim. Ve de Damien bu çaresiz pozisyondan şayet başka bir çatlayan dalga gelip de doğrulmasına yardım etmeseydi belki de kıyamete kadar çıkamayacaktı. Havaya doğru 90 derece dikilmiş bir salma tekneyi düzeltemez. Kaldıraç kolunun işe yarayabilmesi için mutlaka biraz açılı olması lazım. Aynı macera Vos'un Sea Queen'inin de başına gelmiş. Yanlış hatırlamıyorsam omurgası 30 saniye havada kalmıştı. Ama orada yelkencilik tarihinde bir daha rastlanmayacak bir tesadüfler silsilesi söz konusu. Pasifik'teki nokta. Uzun yolda hiçbir fırtına 36 saatten fazla sürmedi. Her seferinde münferit bir alçak basınçtan kaynaklanıyordu. Bu depresyon geçtiğinde arkasından bir başkası gelebilir. Ama Joshua Tahiti Alicante seyahatinde olduğu gibi birbirini takip eden iki depresyonun tesirinde kalmadı. Şimdi bu fırtınaların genelinden bahsedeceğim. Onlarla ilgili neler biliyorum, neler gördüm, neler hissettim, kabaca neler yapıyorum. Önce sık sık görülen fırtınaların üstüne bir genel bakış. Bir yüksek enlemlerin depresyonları batıdan doğuya hareket eder. Güney yarım kürede rüzgar depresyon merkezinin ortasına göre saat yönünde döner. Bu alçak basınç merkezinin doğuya kayma hızı 10 ile 20 not arasında değişir. Bu hız Horn civarında genellikle daha da süratlidir. 2. Bu depresyonların çoğu 50 derece paralelinin güneyinde dolanırlar. Bizim boyumuzdaki bir tekne normalde bunların yolunun kuzeyinde seyreder. Horn burnu dışında da 43. paralelin altına inilmez. 3. Merkezden uzaklaştıkça fırtınanın gücü azalır. Depresyonun yaklaştığı barometrenin düşmesi ya da ibresinin sinirli hareketlerinden belli olur. O zaman bir şeyler olacağı anlaşılır. Dipnot. Alan Watts'ın Instant Weather Forecasting, Anında Hava Tahmini adlı resimli küçük kitabı bana bulutları gözlemleyerek fırtınayı daha çabuk haber almamda çok yardımcı oldu. Bu kitap aynı zamanda gerekmediği durumlarda endişelenmemeyi de öğretti. Ben de doğru rotama biraz kuzey katarak depresyon merkeziyle olan mesafemi uzak tutuyordum. Doğu rotasına kuzey katmak demek, rotayı 75 veya 80 dereceye tutmak demek oluyor. 4. Depresyon yaklaşıyor. Güneybatıda çok uzakta değil. Yıldızlı rüzgar biraz tereddütlü, sertleşerek karayele dönüyor. Sonra birkaç saat içinde fırtına şeklinde esmeye başlıyor. Deniz bu durumda kabarır ama 12 metre boyunda bir tekne için tehlikeli olmaz. Ben depresyonun yoluna yaklaşmamak için doğu rotama biraz kuzey veririm. 5. Depresyon doğuya doğru yoluna devam ediyor. Birazdan tekneye göre tam güneyde olur. Bu sefer ondan mümkün olduğunca uzaklaşma gayretime rağmen daha da yaklaşmış oluyor. Ama yine de dünkü ya da iki gün evvelki gibi hep doğu rotamı takip etseydim fırtınanın merkezine bundan daha çok yaklaşmış olurdum. Şimdiki merkez tam güneyde, rüzgar batıdan çok sert eser ve kalu beladan beri önünde hiç engel olmadan dünyanın çevresini dolanan batının bu esas gezginci dalgaları büyüdükçe büyür. Bunun üstüne karayelden esen ilk fırtınanın, batıya dönmeden önce karayelden esiyordu, tesiriyle karayelden gelen dalgalar kocaman batı dalgalarıyla kesişir. Gerçek tehlike de işte orada oluşur. Batıdan gelen dalgaların uzun kırılmaları üstüne karayelden gelenlerin çatlayıp kırılanları. Bu karayelin kırılganları çok şiddetli oluyor. Kırılırken biraz yön değiştirip yıldız karayel olarak çarpabiliyorlar. İşte bu yüzden fırtına batıdan gelmeye başladığında batı fazı karayelden gelen gezginci dalgalar tarafından yuvarlanmamak için rotamı gün doğusu keşişlemeye düzeltiyorum. Fırtınanın karayel fazı mutedil olarak kaldığında ve kısa sürdüğünde bu kırılan dalgalar da çok büyümez ve uzun sürmez. Bu durumda rüzgar batıya döndüğünde teknenin depresyon merkezine yaklaşması da risk yaratmaz. Çünkü depresyon doğuya doğru yoluna tekneden daha hızlı devam eder. Bu esnadan itibaren rotayı bence biraz gün doğusu keşişlemeye düzeltmek daha ihtiyatlı olur. 6. Depresyon tekneye göre hala güneyde. Doğuya doğru yoluna devam ediyor. Rüzgar batı lodosa dirise eder ki genelde de en çok o zaman kuvvetli eser. Gökyüzü açık, deniz çok kabarık, bazen de çok korkunç olur. Genellikle birkaç saat sürer. 3 saat, 6 saat, 8 saat hatta daha fazla. Bütün bunlar merkezin hareket hızına, gücüne ve daha birçok şeye göre değişir. Burada gün doğusu rotama biraz kıble katmamak pek tepkinli olmazdı. Zira karayelden arta kalan dalgalar önemli. İskeleden alınan bu kırılganlar bazı kereler çok ciddi olabiliyor. Tabii bu kırılan karayel dalgaları teknenin uzak önüne ya da arkasına düştükleri gibi tam üstüne de düşebiliyor. Pasifik'teki son iki knockdown'da direkler suyun altında, omurga yataydan 30-40 derece yukarıda kalırcasına böyle olmuştu. İlk knockdown'da benim hiç kusurum yoktu. Yeni Zelanda'yı geçmiş ve kuzeydoğu rotasındayken, Chatham Adası sağımda çok uzakta değilken, yaklaşık 60 milde, fırtına batı fazına geçti. Resifler yüzünden rotamı değiştiremedim. İşin içinden sextant yardımıyla çıkabilmeme de denizin çok tehlikeli olması müsaade etmiyordu. Mevkiimden de zaten tam emin değildim. Bu olanlar 44 veya 45 derece paralelinde oldu ve Yeni Zelanda'nın güneyinde 49. paralelini birkaç gün önce geçtikten sonra bir an önce daha yumuşak enlemlere varabilmek için acele ediyordum. Ama son knockdown Tahiti'den 2 hafta önce güney 34 derecede çok daha ciddi oldu. Buradaki tamamıyla benim hatam. Artık mutedil enlemlerde olduğumuzdan fırtınanın sırf laf olsun diye bir güle güle fırtınası olduğunu zannetmiştim. Tam da fırtına batı farzına geçmişken bir an önce Alize'ye varmak için rotayı değiştirmemiştim. Ve Joshua Poyraz rotasında giderken birden omurgası 40 derece suyun üstünde tepe taklak oldu. Karayelden gelen kocaman gezginci dalgalar, muazzam bir gürültü, bir sürü şey tavanda, fırtına flogu ile trinket patlamış, rüzgar dümeninin yelpazesi paramparça. Hemen dışarı çıkıp dümeni dolabın tellerine bağlayıp güneş doğana kadar içeriden dümen tuttum. Güney yüksek enlemlerinde eğlendirme. Güneyin yüksek enlemlerinde doğu sektörünün fırtınaları çok kuvvetli esse de denizi olmayacak şekilde kaldırmazlar. 12 metre hatta daha küçük teknelerin bile eğlendirilerek çatlayan dalgalarda devrilme tehlikesi olmadan sürüklenebileceğini düşünüyorum. Joshua eğlenirken genelde ana yelken son camadanında iyice bordalanmış ve küçük bir trinket kontrada olmak kaydıyla dümen rüzgar altına basılı oluyordu. Teknenin düşmesiyle oluşan sürüklenmenin meydana getirdiği anafordu su, kırılan dalgaların tesirini eskiden denize attıkları yağ tabakası gibi azaltıyor. Fırtına batı sektöründen bu enlemlerde her zaman var olan o koca dalgalar istikametinden estiğinde tablo tamamen farklı olurdu. Sıkı bir fırtınada dalgalar daha da büyür, kırılganları korkunç olur. O zaman hiçbir sürüklenmenin anaforu kırılan dalgaların etkisini en azından 12 metrelik ağır deplasmanlı bir teknede karşılayamaz. Kuzey yarımkürede batı sektörü fırtınalarında kırılan batı dalgalarının hükmü önlerinde kara maniası olduğundan Asya veya Amerika kıtaları prensipte daha azdır. Az demek hiç yok demek değil. Ağır havalarda seyir, Navigation Par Gross Temps Peter Bruce Adler Coles kitabında eğlendirilen hiçbir yatın devrilmiş olduğu görülmez. Halbuki bütün oradaki resimler Atlantik'te 30 ve 35. enlemlerinde çekilmiştir. 25. ayrımın sonu. Sayfa 245.